إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Lokman Suresinin ilk sayfasında bazı insanların boş şeylerle uğraştığını ve boş şeylere satın aldığını, lehvul hadis ile meşgul olduklarını, kendilerine gelmiş olan en önemli gerçeği bırakıp gerçek olmayan şeylerle hayatlarını tükettiklerini, gerçeğin arayıcısı olmadıklarını ve bundan dolayı da hakikatleri duymak istemediklerini, bunun da sebebi olarak hayatlarını değiştirmek istememeleri ve kibirli olmaları olduğunu bize ifade etmişti. Bunlar birer müstekbir olarak, kibirli bir insan olarak hakkı hakikati kabul etmemektedirler. Bunların hakkı kabul etmemesinin gerçekten haklı bir mazereti yoktur. İnsanların kabul edebileceği bir mazerete sahip değildirler. Bunların hakkı kabul etmemesi hayatlarını değiştirmeyi göze alamamaktan kaynaklanır. Bunların kulaklarında sanki bir sağırlık varmış gibi, duymuyorlarmış gibi davranırlar. Çünkü boş şeylerle uğraşmaktadırlar. Boş şeyler insanı gerekli şeylerden uzak tutar. Nasıl ki her bid'at bir sünneti öldürüyorsa, o bid'atla uğraşan, onunla amel eden insanlar, sünnetlerle amel etmeyi terk ediyor, yanlış şeyler yapanlar doğru şeyler yapmaz hale geliyorsa, aynı şekilde batılla uğraşanlar, lehvul hadise para dökenler, boş ideolojilerin peşinden koşanlar ya da İslam'ın kabul etmediği ve kabul etmeyeceği miktarda sporla, müzikle, şunla bunla meşgul olanlar, insanın hayatının gayesi bu olamayacağına göre bu kadar buna zaman ayırması, lehvul hadis ile ömrünü tüketmesi doğru olamayacağına göre insanın bunları terk etmesi icap ederken eğer terk etmiyorsa hakikatleri kabul edemeyecek bir hale gelecektir. Çünkü boş şeyler, gereksiz şeyler insanı mutlaka meşgul edecek ve düşünmesi gereken şeyleri düşünemez hale getirecektir. Bid'atın sünneti öldürmesi gibi o lehvul hadis de hakikatleri öldürecek. O boş şeylerle uğraşmak insanları boş kafalı hale getirecek, hayatını değiştirebilecek kabiliyetten kendisini mahrum edecektir. Değişebilme kabiliyetinin ölmesi insanın kendi günahlarından kaynaklanır. Yoksa hakikatte insanlar gençlikte de değişebilme kabiliyetine sahiptirler. Orta yaştayken de, yaşlı olduğu zaman da, çünkü nice insanlar var ki yaşlı olduğu bir zamanda peygamber ile karşılaşmış ya da hakikatle karşılaşmış bir İslam davetçisiyle karşılaşmış olabilir. Peygamberimiz geldiği vakit yaşlı insanlar da vardı. Demek ki yaşlı insanların da doğruyu görebilmesi, hakikatleri görebilmesi mümkündür. Her ne kadar gençler kadar mümkün olmasa da, gençlerin değişebilme kabiliyeti daha taze, daha dinç olsa da, yaşlıların da değişebilme kabiliyeti var. Ama o lehul hadis ile meşgul olmaları, gereksiz şeylerle hayatlarını tüketmeleri onların gerçekleri görmesine engel olur. O halde insanın boş şeylerden kendini uzak tutması, zamanını iyi değerlendirmesi, kendisine, dünyasına, ahiretine faydalı olmayacak olan şeylerden uzak durması icap eder. Fakat neden insanlar boş şeylerle uğraşır dururlar? Bunun bir gerçek olduğunu herkes bilir. Boş şeylerle uğraşmanın yanlışlığını herkes bilir. Fakat neden herkes boş şeyleri terk etmez? Nefse hoş gelmektedir de ondan. Hakikatte فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا buyurulduğuna göre insan fıtratında hakikate temayül de var. Fıskı fücura temayül de var. Allah Azze ve Celle fıskı fücuru da ilham etmiştir. Takvayı da ilham etmiştir imtihanın gereği olarak. Dolayısıyla eğer insan sadece fıskı fücura temayül gösteriyorsa, içindeki sesi duymak istemiyorsa, peygamberin sesini, kitabın sesini, vicdanının sesini duymak istemiyorsa, o zaman bundan dolayı hesaba çekilecektir ve bu adaletin ta kendisidir. Allah Azze ve Celle bunlardan bahsettikten sonra, hayatını değerlendiren, imandan sonra amel işleyen kimselerden bahsetmiş idi. Bir kısmı boş bir hayat yaşamış, bir kısmı ise iman etmiş ve imandan sonra da imanın gereği olan salih amelleri işlemiş. İşte onlara ebediyet cennetinin olduğu müjdelenmişti. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar. Çünkü onlar kısa bir ömürde her ne kadar cenneti kazanmak mümkün değilse de ama Allah'ın rahmetini kazanmak mümkün. Zaten insana uzun bir ömür verilmiş olsaydı da, uzun bir imtihana sokulmuş olsaydı da yine ebedi cenneti hak etmiş sayılmayacaktı. Uzun bir imtihanı kazansaydı da ebedi cenneti hak etmek mümkün değil. Ne kadar uzun bir hayat yaşarsa yaşasın, sonsuzluğun yanında bir hiçtir hayatımız. Dolayısıyla 3-5 amel ve 3-5 sene içerisinde yapmış olduğumuz amellerle cenneti kazanmak mümkün değil. Ama Allah'ın rahmeti bunlarla kazanılır. Ve işte Allah Azze ve Celle ondan dolayı bunlara cennetini nasip eder. Çünkü onlar İman etmiş ve imanlarından sonra da salih ameller işlemiş olan kimselerdir. Hayatlarını değerlendirmişlerdir. Nasıl ki bir büyük ambar buğdayın misali bir avuçtur, atasözünde ifade edildiği gibi. Memleket büyüklüğündeki bir ambardan bir avuç alsanız yeterli. Götürüp işte bizim malımız budur dersiniz ya hani. O bir avuç buğday bir ambarı temsil eder ya hani. İşte aynen öyle 20-30 yıllık belki 50-60 yıllık bir hayat o insanın gelecekte de nasıl bir insan olacağını gösterir. Eğer hayırlı bir hayat yaşamış ise demek ki milyar kere milyar sene daha yaşamış olsaydı gene öyle bir insan olacaktı. Eğer şer içinde yaşamış bir insansa o 20-30 yıllık hayatında 50-60 yıllık hayatında şer ile yaşamış bir insansa demek ki milyar kere milyar yıl yaşamış olsaydı yine de şer içerisinde yaşayacaktı. Çünkü Allah Azze ve Celle bir insan geleceği son noktaya gelmeden onun canını almaz. Eğer bir insanın içinde bir temizlik varsa, hakikati arayan bir insansa, halkın ifadesiyle kalbi temiz derler ya hani, hakikaten de kalbi temiz bir insansa ama çevresi onu kötü yola sevk ettiyse, Allah Azze ve Celle mutlaka onu ölümünden evvel doğru yola iletecek, hidayet edecektir. Çünkü o aslında doğruyu arayan bir insandır. Hakikatten kaçmayan bir insandı. Fakat çevresi onu bozmuştu. Bunun tam tersi de olabilir. Bazı insanlar da belki bir müddet hayırlı insanlarla birlikte olabilirler. Fakat ömürlerinin sonuna doğru kötü bir hayat yaşamaya başlayabilirler. Bunun sebebi aslında onların kalbinde bir bozukluk vardı. Başından beri de vardı. Fakat belki insanlar farkında değildi. Belki onun kendisi de farkında değildi. Yoksa Allah Azze ve Celle ömrünün sonunda kötüye gitmesine müsaade etmezdi. Madem ki Allah Azze ve Celle onun ömrünün sonunda kötüye gitmesine ve cehennemlik olmasına müsaade ettiyse, demek ki o baştan beri de aslında samimi ve ihlaslı bir insan değildi. Bir kul samimi olacak, bir hayat boyu Allah'a kulluk edecek ve Allah Azze ve Celle ölmeden evvel onun hayatının kötüye gitmesine müsaade edecek ve sonra onu cehennemine atacak. Bu Allah'ın rahmetine sığmaz. Eğer bir insan gençlik yıllarında belki ölümüne yakın o kadar yıl boyunca Allah'a kulluk etmiş, ondan sonra da sonunda ayağa kaymış, cehennemliklerden olmuş ise hakikatte o samimi bir insan değilmiş demektir. Eğer samimi bir insan olmuş olsaydı, sadece öyle görünen değil de gerçekten de öyle olan bir insan olsaydı, Allah Azze ve Celle hakiki imanla iman etmiş ve salih ameller işlemiş olan kulunu ömrünün sonunda cehennemlik olmasına müsaade etmeyecekti. İşte bir insanın aslında 20-30 yıllık, 50-60 yıllık hayatı onun ebediyen dünyada kalmış olsaydı da nasıl bir insan olarak yaşayacağını gösterir. O kısacık hayat, o uzun hayatın bir misalidir, bir numunesidir. Bazı insanların ölmeden evvel hakikati gördüğünü görürsünüz. Kötü bir hayat yaşamış olduğu halde ömrünün sonlarına doğru tekrar düzeldiğini görürsünüz. Allah Azze ve Celle onu demek ki ölmeden evvel geleceği son noktaya getirmek istedi. Demek ki Allah Azze ve Celle onun kalbini bilmekteydi ve onun kalbinde temizlik olduğunu biliyordu. Onun çevresi tarafından bozulduğunu biliyordu Allah ve Allah Azze ve Celle ondan dolayı ona merhametiyle muamele eder ve sonunda ölmeden evvel sırat-ı müstakime gelmesini ona nasip eder. Bu şekilde iman ettikten sonra hayatını değerlendirmiş olanlar, salih ameller işlemiş olanlar, işte onlar orada ebediyen kalacakları cennetlere girerler. Ve orada onlar mutludurlar. Orada kötü söz duymazlar. Ve orada ebediyen kalırlar. Çünkü o nimetlerden uzaklaşacağını, kopacağını bilmek ona üzüntü verirdi. Eğer cennet ebedi olmasaydı, milyar kere milyar sene olsaydı bile yine de onun bitmesi, onun biteceğini düşünür ve ondan dolayı üzüntü çekerdi. İşte onun için Allah Azze ve Celle üzüntü çekmesin diye. Ehli cennete üzüntü yok. Ehli cennete hastalık yok. Ehli cennet kötü söz duymaz. Ehli cennet ölmez. Eğer ölecek olsaydı o zaman üzülürdüm. Allah Azze ve Celle kendisini sevenleri ise orada üzmez. Çünkü orası kerim olan Allah'ın ikram ettiği bir vatandır. Burası bu dünya hayatı imtihan dünyası olduğundan dolayı böyle musibetler verir Allah. Sevdiği kullarına da verir Allah. Evliyasına da verir, enbiyasına da verir. Çünkü bu dünya imtihan dünyasıdır. Onların yükselmesini istediği için Allah Azze ve Celle onları üzecek olan olayları onların başına getirir. Fakat ahirette ise imtihan söz konusu olmadığından Allah orada onları üzmez. Cennetin ebedi olmaması onları üzerdi. O zaman Evliyaullah derdik, ya Rabbi neden? Senin mülkün mü azalacaktı ki? Neden biz seni çok seviyorduk? Neden cenneti ebedi olarak yaratmadın ki? Senin mülkünden bir şey mi eksilecek? Biz seni seviyoruz, sen bizi sevmiyor musun ki? Neden bize cenneti ebedi yapmadın derlerdi. Allah Azze ve Celle kendisini sevenleri sever. Kendisini üzmeyenleri Allah da üzmez. Dolayısıyla cennet onlara ebedi olması lazım gelirdi. İşte ondan dolayı cennet ebedidir. Ve cehennem de o kafire ebedidir. Çünkü o kafirin cezasının bitmesi ona lezzet verir ve ona mutluluk verir. Halbuki ona hiçbir zaman mutluluk verilmeyecek, hiçbir zaman sevinç verilmeyecektir. Allah Azze ve Celle boş hayat yaşayanlarla dolu dolu yaşayanları bu şekilde karşı karşıya getirip bize anlattıktan sonra خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا buyurur. Allah Azze ve Celle gökleri direksiz olarak yarattı, görüyorsunuz. Görüyorsunuz Allah Azze ve Celle gördüğünüz gibi gökleri direksiz olarak yarattı. Ey insanlar! Ayetin bu manaya gelme ihtimali olduğu gibi şu manaya gelme ihtimali de var. Teravnehe ifadesiyle şu kastedilmiş de olabilir. Sizin gördüğünüz gibi, sizin gördüğünüz bir direği olmayan gökleri yarattı. O yüzden sahabe arasındaki görüş, selef-i salihin arasındaki görüş ortaya çıkmıştır. Bazıları göklerin görünen veya görünmeyen hiçbir direği yoktur der bu ayete dayanmak suretiyle. Görünen direği de yoktur, görünmeyen bir direği de yoktur der. Bir görüş böyledir. Fakat ikinci görüşe göre Allah Azze ve Celle burada gördüğünüz bir direği yoktur demek ister. Yani sizin gözlerinizle görebileceğiniz bir direğe sahip değildir bu gökler. Fakat bu görmediğiniz direkleri yoktur demek değil. Görmediğiniz direkleri olabilir yani. Dolayısıyla bu meseleyi araştırmanız icap eder. Gökler nasıl bu şekilde duruyor? Koskoca dünyalar, yıldızlar, galaksiler nasıl uzay boşluğunda böyle duruveriyor? Bunları orada tutan nedir? Kendi yörüngesinde milyarlarca belki trilyonlarca yıldan beri şaşmadan, o yörüngesinden çıkmadan devam etmesinin sağlayan güç nedir? Hangi sebeple aynı yörüngede devam edip gidiyor? Nasıl oluyor da gökler başımıza düşmüyor? Nasıl oluyor da o uzaydaki yıldızlar başımıza düşmüyor? Bu meselenin incelenmesine Allah Azze ve Celle işaret ediyor. Gördüğünüz direkleri olmayan ama görmediğiniz direkleri olabilir denilmek isteniliyor. Ve bilim adamlarının tespitlerine göre uzaydaki bütün varlıklar itme ve çekme kuvvetleriyle orada durmaktadırlar. İtme ve çekme kuvvetleri onların aynı yerde kalmasını sağlar. Biri iter, biri çeker ve bu şekilde onun yerinde durmasını sağlar. Allah Azze ve Celle o kuvvete işaret etmek istiyor. Direksiz olarak duruyor madem, o halde nasıl duruyor diye merak edin ve araştırın denilmek isteniliyor. Kur'an bu şekilde bizim yüzümüzü, gözümüzü gökyüzüne çeviriyor. Kur'an böyle yapar. Bazen gökyüzüne baktırır, oraları bize hedef olarak gösterir. Astronomi ilmini bize hedef olarak gösterir. Bazen denize baktırır Allah Azze ve Celle, oraları hedef olarak gösterir. Bazen hayvanlara baktırır, bazen bitkilere baktırır, bazen zeytine, bazen incire baktırır. Onlara yemin eder ve onları hedef olarak gösterir. Onların üzerinde araştırmalar yapın demek ister. Peygamberlerin hepsi bu şekilde tefekkür etmediler mi? Peygamberlerin hepsi çobanlık yapmadı mı? Peygamberlerin hepsi gökyüzüne bakmadı mı, tefekkür etmedi mi? Yıllarca böyle bir eğitimden geçirilmediler mi? Allah Azze ve Celle işte bu şekilde bizim de tefekkür etmemizi sağlamaya çalışıyor. Bakmıyorlar mı onlar gökyüzüne? Bakmıyorlar mı onlar yağmura? Bakmıyorlar mı onlar deveye? Bakmıyorlar mı onlar Allah'ın yarattıklarına? Bu şekilde Allah Azze ve Celle şirkin belini kırmak ister aynı zamanda. Bakan insan kainatta bir düzen olduğunu görür. Madem ki kainatta bir düzen var, madem ki gökle yeryüzü arasında bir irtibat var, madem ki gökle yeryüzü birbirinin isteklerini yerine getiriyor, yerdeki bitkilerin isteklerini gökteki bulutlar yerine getiriyor, madem ki bir hayvanın ihtiyacını diğer hayvan görüyor, madem ki varlıklar arasında bu şekilde bir uyum ve bu şekilde bir yardımlaşma var, o halde demek ki aynı merkez tarafından idare olunuyor. Bunların demek ki hepsinin ilahı aynıdır ki bunlar arasında bir çatışma söz konusu olmuyor. Gökteki yıldızlar ile buradaki hayat birbirini tamamlıyor. Güneş olmasaydı burada hayat olur muydu? Gökteki bulutlar yağmuru getirmeseydi hayat olur muydu? Toprak eğer bitkilere yardım etmeseydi, onları büyütmeseydi hayat olur muydu? Bitkiler, canlıları, hayvanları ve insanların yiyeceği şekilde olmasaydı, onlar insanları, hayvanları desteklemeseydi, varlıklarıyla, canlarıyla onları desteklemeseydi hayat olur muydu? Kainattaki bu uyum, bu yardımlaşma Allah'tan başka bir ilahın ve otoritenin olmadığını gösterir. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde kainata baktırır. Kainata baksalardı o zaman görmeleri gerekenleri göreceklerdi. Fakat insanlar kainata bakmak istemezler. Sadece onlar nefislerinin peşinden giderler. Onlar bir gün gökyüzüne ibret nazarıyla bakmazlar ama haramlara bol bol bakarlar. Onlar bir gün bir kitaba bakıp da okumazlar. Fakat onlar haramlara bol bol bakarlar. Onlar lehvul hadise bol bol zaman ayırırlar. Fakat onlar kendilerinin ebedi hayatıyla ilgili önemli bir meseleye hiç zaman ayırmaz, kafa yormak istemezler. Allah Azze ve Celle ise bizi bakmamız gerekene baktırıyor. Bizi başka taraflara çekecekler. Bakmamız gerekenlere bakmayalım diye başka taraflara çekecekler. Allah Azze ve Celle de bizi bu tarafa çekiyor. Görmüyor musunuz? Gökleri direksiz olarak yarattı Allah. Sizin gördüğünüz direği yok demek ki Allah Azze ve Celle'nin mahlukatı sadece sizin gördüklerinizden ibaret değil. Sizin görmediğiniz mahlukatı da var. Onları da inceleyin denilmek isteniliyor. Görmediğiniz varlıklar var. Görmediğiniz kanunlar var. Görmediğiniz itme ve çekme kuvvetleri gibi, elektrik gibi bir takım enerji kaynakları var. Bunlar üzerinde de kafa yoracaksınız denilmek isteniliyor. Bütün peygamberler çobanlık yaptılar. Hepsi kainat kitabını okudu önce. Baktılar göklere, yeryüzüne, hayvanlara, bitkilere. Baktıkça Allah Azze ve Celle'yi görecek hale geldiler. İhsan mertebesine ulaştılar. Sanki Allah'ı görüyormuşçasına o hale geldiler. Mahlukat çünkü Allah'ı gösteriyor idi. Onlar bu şekilde o noktaya gelince işte o zaman Allah Azze ve Celle onları peygamber olarak seçti. Kainat kitabını okuyan adam marifetullah'a ulaşır. Marifetullah'a ulaşan, Allah'ı tanıyan kimse ise muhabbetullah'a ulaşır. Tefekkür insanı marifetullah'a götürürken, marifetullah muhabbetullah'a götürür. Muhabbetullah ise kişi bir defa Rabbini sevdiği zaman artık onun yolunda ölünceye kadar dönmeyecek bir dava adamı haline gelir. İşte onun için Allah Azze ve Celle peygamberlik vereceği kimseleri öncelikle bu şekilde kainat kitabını okumalarını sağladı. Onlara çobanlık yapmayı nasip etti ve onlar bu şekilde kainat kitabını bol bol okudular. Allah'ın birinci kitabını bol bol okudular. Artık her neye baksalar Allah'ın sanatını, kudretini görüyorlardı. Ve bu şekilde anlıyorlar ve sevmeye başlıyorlardı. Kalplerine sıcak sıcak iman giriyordu. İşte o zaman Allah Azze ve Celle Musa'ya Tevrat'ı verirse Tevrat'ı anlamaz mı Musa? Davud'a Zebur'u verirse artık anlamaz mı Davud? İsa'ya İncil'i verirse artık anlamaz mı İsa? Peygamberlerin kendilerine verilmiş olan kitabı mükemmel anlamaları ve bu davadan hiçbir zaman ayrılmamalarının sebebi işte buydu. Bunlar işin başında kainat kitabını okumuşlardı. Kainat kitabını okuyan adam Allah ile hemhal olan, marifetullah'a ulaşan, muhabbetullah'a ulaşan insan nasıl olur da artık Allah'tan kopar? Bir takım varlıkların, bir takım insanların, bir takım firavunların tehditlerinden dolayı nasıl olur da Allah'ın davasını terk eder? Allah'tan korkmayı öğrenmiş, Allah'ın gücünü, kudretini kainatta görmüş olan bir insan nasıl olur da artık firavunlardan korkabilir? Allah'tan çok onlardan korkması artık mümkün olabilir mi? İşte onun için Allah Azze ve Celle görev vereceği insanlara evvela bunları gösterdi. Kezalike nuru İbrahim melekutu's semavati vel ard. İşte biz böylece İbrahim'e göklerin ve yerin saltanatını gösteriyorduk. Göklerde ve yerdeki harikaları gösteriyorduk. İbrahim bakıyordu ve görüyordu artık. İşte o zaman Allah Azze ve Celle onu peygamber olarak seçiyordu. Görmeyi öğrenmiş olan insanlar seçiliyordu. Baktığı zaman gören insanlar seçiliyordu. Marifetullah'a ulaşmış olanlar, kalbinde artık Allah bilgisi ve Allah sevgisi oluşmuş olanlara görev veriliyordu. Birinci kitabı okumayanların ikinci kitabı anlaması mümkün olmamıştır ve olmayacaktır. Kainat kitabını okumadan, birinci kitabı okumadan ikinci kitap olan bu Kur'an'ı okuyanlar hiçbir zaman imanları gırtlaklarından aşağıya inmeyecektir. Hep bilgi seviyesinde kalacaktır. Sadece bilgi, kupkuru bilgi olarak kalacaktır Kur'an'la ilgili malumatlarım. Hiçbir zaman iman noktasına gelmeyecek, hayatlarını değiştirmeyecek, bu yolda ölümü göze alabilecek bir noktaya onların gelmesini sağlamayacak. Çünkü onlar kupkuru bir bilgi peşindedirler. İmanın kalbe girmesinin en kestirme yolu kainatı tefekkür etmektir. Onun için yapılması gereken ilk şey odur. Kalbin ıslahı da bununla mümkündür. Kainat kitabını okumayanın kalbine iman girmez ki. Bir sürü engel vardır önünde. O bütün engelleri yırtacak, darmadağın edecek olan o tefekkürdür. Tefekkür ettiği zaman ne şeytan artık onu engelleyebilecek, ne nefsi ve ne de çevresindekiler. Onun için yapılması gereken ilk şey o idi. Ve Allah Azze ve Celle daima Kur'an'da mahlukata dikkat çeker. Kendi yaratmış olduğu mahlukatına yemin eder. Ve tin ve zeytun der. Tine ve zeytuna yemin olsun ki der Allah. Bu şekilde bizi yarattıklarına bakmaya davet eder. Bakalım acaba incirde ne özellik var? Bakalım acaba zeytin nedir? Her şeye bakmamızı sağlamaya çalışır. Ve öyle bir göze sahip olmamızı sağlamaya çalışır Allah'ım. O böyle yapmaya çalıştığı halde insanlar hala kainata bakacaklarına başka şeylere bakıp dururlar. Sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi nefislerinin peşinden koşup dururlar. Neden yaratıldım? Allah bana nasıl bir görev verdi bu dünyada? Ne yapmam gerekiyor acaba? Bu dünyanın sonunda elbette ki bir şey olacaktır. Ne yapmam gerekiyor acaba demezler. Görevlerini düşünmek istemezler. Kainat kitabını okumayanların kalbine hiçbir zaman hakiki iman girmeyecektir. İşte onun içindir ki sadece kitap okuyanlar, masa başında kitap okuyanlar, Rableriyle irtibatı sağlamadan kitap okuyanlar, hiçbir zaman onlarda hakiki bir iman görülmemiştir. Hiçbir zaman bir çiçeğe baktığı zaman gözünden bir damla yaş akmamıştır. Hiçbir zaman secdede gözünden bir damla yaş akmamıştır. Hiçbir zaman bunlara Allah Azze ve Celle hakiki iman nasip etmeyecektir. Çünkü bunlar sadece ve sadece bilgi peşinde olan insanlardı. Bunlar gerçekleri yaşamak isteyen insanlar değillerdi. İlahiyat profesörü de olabilir bu adam. Bir müftü de olabilir bu adam. Göklerin ve yerin yaratılışına kafa yormayan adam. Hiçbir zaman kitap okumakla marifetullah'a ve muhabbetullah'a ulaşamayacaktır. O yüzden Kur'an Allah'ın yarattıklarına dikkatimizi çeker. Bakın der. Bakın bunlar üzerinde kafa yorun ki hakiki imana ulaşasınız. Hakiki imana ulaşın ki hiçbir zaman davanızdan dönmeyesiniz. Hakiki imana ulaşın ki iman üzere ölebilesiniz. Yoksa bugün iman sahibi gibi görünür, yarın imanınızı tamamen kaybedebilir ve vesveselere düşebilirsiniz. Kitap okuyan insan bir gün gelip vesveselere düşebilir. Ama kainat kitabını okuyan insanı Allah Azze ve Celle şüphe ve vesveselerden koruyacaktır. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا O Allah gökleri direksiz olarak yarattı. gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı. Ya da sizin gördüğünüz şekilde direkli olarak değil, görmediğiniz direklerle yarattı. Ve bu şekilde onlar sizin başınıza düşmüyor. Gerek gökler dendiği zaman Türkçe'de başımızı kaldırdığımızda gördüğümüz bulutları anlıyoruz. Halbuki Kur'an es-semavat ifadesiyle gökler derken bütün uzayları kastediyor. Semavat ifadesi çoğuldur. Bir tane gökten bahsedilmediğini anlamak zor değil. Allah Azze ve Celle daima Kur'an'da yeryüzü ve gökler ifadesini kullanır. Gökler ve yeryüzü der. Gökleri her zaman çoğul olarak kullanır. Yeryüzünü ise tekil olarak kullanır, müfret olarak kullanır. Dolayısıyla göklerin birden fazla olduğu, bizim görmediğimiz daha başka göklerin olduğu, başka uzayların da olabileceğine işaret edilir. Madem ki semavat çoğuldur, o halde şu gördüğümüz bulutlar değil, onun dışındaki 7 tane tabaka da değil, belki şu bütün uzay, belki de uzaylar, Allah Azze ve Celle hepsine işaret etmiş olabilir. Onların hepsini direksiz olarak havada tutuyor. Güneşi de, ayı da, Jüpiter'i de, Samanyolu galaksisini de, diğer galaksileri de, bütün uzayı ve uzayları belki de, hepsini direksiz olarak tutuyor, bunlara kafa yorulması isteniliyor. وَاَلْقَى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَمْ Ve sonra Allah Azze ve Celle yeryüzüne de bir takım ağırlıklar ve baskılar koydu. Yani dağları yarattı Allah. Dağlar yarattı neden? اَنْ تَم۪يدَ بِكُمْ Sarsar sizi diye. Yani eğer o dağlar olmasaydı yeryüzü sizi sarsardı. Çünkü daima hareket halindedir. Bir uçaktan bile 1000 defa daha hızlı bir şekilde gidiyor dünyam. Güneş sistemiyle birlikte gidiyoruz güneşle beraber. 700 bin kilometre saat süratle gidiyoruz. Sarsılırdık elbette. Ve süratli bir şekilde dönüyor kendi ekseni etrafında. Elbette ki sarsacaktı bizi. Fakat sarsılmayalım diye Allah Azze ve Celle dağları yarattı. Dağlar dünyanın değişik noktalarına yerleştirildi. Dağların yerleri rastgele bir şekilde konulmuş değil. Allah'ın hangi işi rastgeledir ki dağların yeri rastgele olsun? Allah Azze ve Celle dağları yerleştirirken dünyanın balans yapmasını engelleyici şekilde yerleştirmiştir. Nasıl ki bir bisikletin her tarafının ağırlığı aynıdır. Jantın ağırlığı yani bir bisikletin tekerinin jantının her tarafının kalınlığı aynıdır aşağı yukarı. Eğer aynı olmasaydı balans yapardı. Rahat bir şekilde dönmezdi. Her tarafının ağırlığının aynı olması, hatta koca bir taksinin jantında bile balans oluyor bazen. Balansçıya götürüyorsunuz arabanızı ve balansı yaptırıyorsunuz. 5-10 gram bazen 20-30 gramlık bir demiri oraya çaktığı zaman balansını alıveriyor. Koca taksiyi demek ki o 20-30 gramlık bir ağırlık farkı etkiliyor. Demek ki o 20-30 gram 50 gram olmasa balans yapacak arabam. Ve hopluyor gibi teker bu şekilde hopluyor gibi adeta dönecek ve sizi rahatsız edecek. İşte Allah Azze ve Celle dünyanın balans yapmaması için, rahat bir şekilde dönmesini sağlamak için, rastgele balans yaparak bu şekilde dönmesini engellemek için ve kendisine tayin edilmiş olan yörüngeden çıkmamasını sağlamak için, Allah Azze ve Celle ona bir takım ağırlıklar koydu. Nasıl ki jantın bazı yerlerine balansı önlemek için ağırlıklar çakılıyorsa, aynı şekilde Allah da bir takım yerlere kazıklar çaktı. O dağların yerleri o şekilde tayin edildi. Rastgele bir şekilde değil. O yüzden Tekvir suresinde de buyurur. Kıyametin kopuşunu anlatan Allah Azze ve Celle. güneşin dürülüp ışığının kalmadığını, yıldızların düşüp söneceğini, o meseleleri kıyamet koparken olacak olan olayları anlatırken وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ'ta buyurur. Dağlar yürütüldüğü zaman der. Demek ki dağlar yürütüldüğü zaman, dağların yerleri değiştiği zaman, ağırlıkların yeri değiştiği zaman balans meydana gelecek denilmek istenir. Dağlar yürütülecek ve o zaman dengeniz bozulacak. Kıyamet koparken dağlar yürütülecek. O zaman dünya balans yapmaya başlayacak ve yörüngesinden belki fırlayıp gidecek. Sarsıntılar yapacak. Beşi çok şiddetli depremler meydana gelecek. 8 şiddetinde mi, 18 şiddetinde mi, 58 şiddetinde mi bilemem. Ama kıyametin alametlerinden biri depremlerin çoğalması olduğu gibi kıyamet esnasında da olacak olan olay bu. Dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak, yürütülecek ve paramparça edilecek ve ağırlık merkezleri değişecek. Ağırlık merkezlerinin değişmesiyle balanslar meydana gelecek ve yörüngesinden çıkıp gidecek. Allah Azze ve Celle Tekvir suresinde de dağların yürütülmesinin kıyamet anında olacak olan bir olay olduğunu ifade eder. Burada da kıyametten evvel eğer bugün sarsıntı olmadan rahat bir şekilde yaşayabiliyorsak, sarsıntı olsaydı bu evler yerinde durur muydu? Sarsıntı olsaydı hayat olur muydu? Hiçbir alanda gelişme olur muydu? Sarsıntı olsaydı ne olurdu? Hiçbir şey yapamazdınız, ayakta bile duramazdık. Allah Azze ve Celle dünyada mükemmel bir nizam meydana getirdi. Sarsılmadan durabiliyoruz. Ayakta tek ayağımızın üzerinde bile durabiliyoruz. Eğer öyle olmasaydı hayat diye bir şey olabilir miydim? Allah Azze ve Celle sarsılmayalım diye bu şekilde ağırlıklar yerleştirdiğini ifade eder. Hakiki mana budur ama mecaz olarak Allah Azze ve Celle o ağırlıklardan maksadı belki de yeryüzünde ağırlığı olacak olan, maneviyatı olan, ilmi olan Allah'ın özel kullarının olması da mümkün. Allah Azze ve Celle insanlar sarsılmasınlar diye, imanlar sarsılmasın diye, ideolojilerle onları kandıramasınlar diye bu şekilde yeryüzünde ağırlığı olacak, insanların sarsılmasını, imanlarının sarsılmasını engelleyecek birileri deprem meydana getirirse imanlarımızı yıkmak için, bir takım ideolojilerle veya harama teşvik etmek suretiyle, içkiyle, kadınla bir takım sarsıntılar, imanımızda bir takım sarsıntılar meydana getirmeye kalkarsam, işte o zaman Allah'ın o özel kulları, yeryüzünün değişik merkezlerine yerleştirilmiş olan dağlar gibi yeryüzüne çakılmış olan Allah'ın o sağlam kulları tarih boyunca onlar insanların sarsılmasını engellediler. Onlar insanların meseleyi anlamasını, kafirin oyunlarını anlamasını sağladılar. Ve bu şekilde imanlarının kurtulması sağlanıldı. Mecaz olarak ayeti bu şekilde anlamak da mümkündür. Allah Azze ve Celle gökleri direksiz olarak yarattı. Ve yeryüzüne de değişik noktalara ağırlıklar koymak suretiyle sarsılmayalım diye, yoksa sarsılırsınız deniliyor yani. Eğer o dağlar olmasaydı sarsılacaktınız. O zaman hiçbir alanda da başarılı olamayacaktınız. Ve besse fîhe min kulli dâbbe. Ve sonra Allah Azze ve Celle yeryüzünde her çeşit canlıyı yarattı. Ve canlıları orada yaydıkça yaydı. Bu şekilde bir hayat meydana getirdi. Şu bulunduğunuz dünyaya bir bakın. İlk hayat nasıl başlanmıştır hala çözülemedi. Hayat denilen şey nedir hala anlaşılamadı. Bir hücredeki hayat nedir? Hücredeki hayat nasıl başlamıştır? Tek hücreli bir varlığın hayatı dünyada ilk kez nasıl başlamıştır? Hayat denilen şey nedir hala bu keşfedilemedi. Allah Azze ve Celle'ye dayandırmak zorundasınız. Bir güce, bir kuvvete dayandırmak zorundasınız. Şu kainata şöyle bir bakan insan, tıp profesörü olmasa da, ziraat profesörü olmasa da,
astronomi profesörü olmasa da, fizik profesörü olmasa da, coğrafya profesörü olmasa da, sadece şöyle bir gözle bakıversem, kainattaki o büyük kudreti, o sanatı görebilecektir. Sadece çıplak bir gözle ağaçlara baksam, topraktan her türlü varlığın çıktığını görse, bir tohumun koskoca bir ağaç olduğunu görse, çeşit çeşit meyvelerin o toprağın, o çamurun içinden tertemiz olarak çıktığını görse, aynı topraktan binlerce, milyonlarca çeşit bitkinin çıktığını görsem, bunları sadece bakmakla bile görebilir. Bunlar üzerinde derin derin araştırmalar yapmış olsaydı, elbette ki imanı daha da kuvvetli olabilirdi. Fakat Allah çok iyi bilmektedir ki herkes bilim adamı olacak değil. Ve her dönemde bilim diye bir şey de olacak değil. Nasıl ki zenginlerin protein ihtiyacını etle karşılar Allah Azze ve Celle, onların protein ihtiyacını balıkla karşılayan Allah, fakirin de Allah'ıdır. Fakir nasıl o ihtiyacını karşılayacak? Haydi zengin diyelim ki proteini etten, balıktan alıyor. Fakir neden alacak? Allah Azze ve Celle onun da Allah'ıdır. Onun da, onun için de rezaktır. Dolayısıyla onun da rızkını vermeli, onun da vücudunun ihtiyaçlarını karşılamalı. İşte onun da protein ihtiyacını yumurtayla karşılar Allah. Ucuz olan yiyeceklerle karşılar Allah. Aynen öyle bilim adamının imanını, bilimsel bir takım hakikatleri ona öğreterek karşılayan Allah'ım. İnneme yahşallaha min ibadihil ulema. Allah'tan hakkıyla alim olanlar, ilim sahipleri korkar. Çünkü onlar bakarlar ve görürler. Çünkü onlar bilirler. Çünkü onlar hücreyi bilirler. Çünkü onlar gökleri bilirler. Çünkü onlar delilleri anlarlar. Çünkü onlar ilim sahibidirler. İlimleri onların Allah'tan korkmalarını sağlar. Allah'ın gücünü, kudretini anlamalarını sağlar. İlim onların bu şekilde Allah korkusuna ulaşmasını sağlarken, peki cahil adam nasıl bu korkuya kavuşabilecek? Haydi ilim sahibi ilim ile, pahalı bir yolla, ama herkes o pahalı yolla elde edemeyecek ki imanı. Allah Azze ve Celle peki cahile nasıl iman nasip edecek? Hiçbir dalda uzman olmayan insana, insanların %99'una imanı nasıl verecek? Belki de %999'una, belki de daha da fazlasına. Allah Azze ve Celle hiçbir alanda uzman olmayan bu milyarlara imanı nasıl nasip edecek? Fakire nasıl ki yumurta veriyor, ihtiyacını görüyorsa, ucuz yiyeceklerle onun da vücudunun tüm ihtiyacını karşılıyorsa, aynı şekilde ilim sahibi olmayanın da iman edebilmesi için Allah Azze ve Celle akıl vermiş ve göz vermiştir. Kainata bir baksaydı bile yeterdim. Tıp uzmanı olmasına bile gerek yoktu. Bir çocuğun nasıl oluştuğunu şöyle bir düşünseydi anlardım. Tafsilatını bilemezdi. Hücreyi anlamazdı. Kalbi, böbreği, dalağı, ciğeri anlamazdı. Damarı anlamazdı. Hiçbir şey belki tafsilatıyla anlayamazdı ama bu işi yapan bir kudret vardır derdi. Ve hem de bu kudretin sonsuz bir kudreti vardır derdi. Onun için yok yok, mümkün değil diye bir şey yok derdi. Çünkü kainata bir baksaydı, kainatta Allah'ın sonsuz kudretini görebilirdi. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ona da bu şekilde imanı verirdi. Fakat o tefekkür etmekten kaçındı. Kıyamet gününde diyemeyecek: Ya Rabbi ben bilim adamı değildim ki. Ya Rabbi ben gökler konusunda uzman değildim ki. Ben ne gök bilimciydim, ne matematikçiydim, ne fizikçiydim. Ne doktordum, ne veterinerdim, ne şuydum, ne buydum. Ne biyoloji uzmanıydım, ne astronomi uzmanıydım. Ben cahil bir adamdım, o yüzden ben sana iman edemedim diyemeyecek dese de kabul edilmeyecek. Çünkü şu çıplak gözlerle bile sadece şöyle bir baksaydı kainata, yarım saat şöyle bir düşünse üzerinde, bu aleme şöyle bir kafa yoruverseydi, dalar giderdi ve bu işi bir sonsuz kudretin idare ettiğini anlardı. Allah Azze ve Celle bu şekilde herkese imana ulaşabilmesi için bir yol gösterir. Allah Azze ve Celle bu şekilde herkesin zeka seviyesine göre, herkesin ilmi seviyesine göre, herkesin kapasitesine göre imana ulaşması için bir yol gösterir. Allah herkesin zekasının aynı olmadığını, ilminin aynı olmadığını iyi bilmektedir. O yüzden bakın der. Cahil bir insan olsan da bak, göklere bak, yeryüzüne bak, çiçeğe bak. Baktığın zaman mutlaka bir gün göreceksin, anlamaya başlayacaksın ve yavaş yavaş kalbine imanın girdiğini göreceksin. Allah Azze ve Celle göklere yere baktırırken neden baktırır? Acaba insanların büyük bir çoğunluğu ateisttir de ondan dolayı mı baktırır? Halbuki kainattan, daha doğrusu dünyadaki insanlara şöyle bir bakın. İnsanların büyük bir çoğunluğun ateist olmadığını görürsünüz. Kur'an aslında ateistlere çok cevap vermez. Kur'an aslında ateizmi yıkmak için çok da fazla uğraşmaz. Kur'an daima şirkle mücadele eder. Çünkü insanların içerisinde ateist olan azdır ama Allah'a şirk koşanlar çoktur. Onlar Allah'a kabul ederler. Fakat Allah Azze ve Celle'ye yetki vermezler. Allah'a kabul ederler. Ama onların inandığı Allah onlara karışmayan bir Allah'tır. Onlar Allah'a kabul ederler ama Allah'ı da ortağı varmış gibi kabul ederler. Demek ki Allah Azze ve Celle'yi kabul etmekle bir şey olmuyor. Göklerin ve yerin yaratılışının ve bir takım mahlukatın Kur'an'da zikredilmesi Allah'ın varlığını ispat etmek için değildir. Zaten Mekke'nin müşrikleri Allah'ı biliyorlar ve çocuklarına Abdullah ismini koyuyorlardı. Abdurrahman ismini koyuyorlardı. Onlar Allah'ı inkar etmiyorlardı. Fakat Allah Azze ve Celle'nin kainattan bahsetmesi, mahlukatı misal olarak vermesi aslında kendisini ispat etmek için değil, kendisinin uluhiyetini ispat etmek için, rububiyetini ispat etmek için, Allah'ın dediğinin olması gerektiğini, madem ki her şey O'nundur, o halde O'nun dediğinin olması gerektiğini anlatmak içindir. İşte bundan sonraki kısımda da zaten O'na temas edilecek. Allah Azze ve Celle buradan yaratıklarına dikkatimizi çeker ve sonra buyurur ki وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ve sonra gökyüzünden de suyu indirdik. Hiçbir şey rastgele olarak indirilmiyor. وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومٍ hiçbir şey rastgele indirmiyoruz. Her şeyi bir kader-i maluma göre, belirli bir ölçüye göre indiriyoruz. Gökten yağmur yağarken belli bir ölçüye göre yağıyor. Kediler doğururken belli bir ölçüye göre doğuruyor. Fareler doğururken belli bir ölçüye göre doğuruyor. Bitkiler tohum verirken bir ölçüye göre veriyor. Onların, hayvanların, insanların yavruları belirli bir takdire göre çoğalıyor veya çoğaltılmıyor. Her şey belli bir gücün kontrolü altında. Hiçbir şey rastgele olmuyor. Allah Azze ve Celle gökten suyu biz indirdik buyurur. Gökten suyu indirdik فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَر۪يمٍ ve her bir zevci kerimi de güzel nebatları eş olarak yarattı Allah Azze ve Celle. O her bir nebat tıpkı insanlar gibi erkekli dişili olarak yarattım. Onlar yeryüzünde erkekli dişili olarak bir zevci kerim olarak güzel bir şekilde yaratılmış erkekli dişili nebatlar halinde bitirdik. Onları o şekilde yetiştirdik. O yağmur ile onları Allah Azze ve Celle yetiştirir yeryüzünde. Uzmanların yapmış olduğu araştırmalar sonucunda gerçekten de bütün bitkilerin, bütün çiçeklerin hepsinde dişi ve erkeklik organının olduğu tespit edildi. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi her şeyi çift olarak yarattık buyuruyor Kur'an. Her şey çift olarak yaratıldı. Ezvec tabiri kullanılır. Çiftler halinde yaratıldılar. Zevci Kerim demek ki bir eş olarak yaratıldı. Demek ki o çiçeklerde dişilik ve erkeklik özellikleri var. Bazen bir çiçeğin kendi içinde, bir çiçeğin içerisinde, bazen yan yana iki çiçekte, birinde dişilik, birinde erkeklik organı, bazen iki dalda, bazen iki ağacın üzerinde, aynı cinsten olan iki ağaç, birinde erkeklik, birinde dişilik özelliği. Allah Azze ve Celle her şeyi dişi ve erkek olarak yarattı. Yeryüzündeki hayvanlar, insanlar ve bitkiler, hatta madde ve antimadde bile, sadece hayvan ve insan değil, bitki değil, hatta madde bile çift olarak yaratıldı. Maddenin de bir karşıtı var, antimadde var. O da onun eşi olarak yaratıldı. Allah Azze ve Celle'nin dediği daha yeni yeni keşfedildi. Her şeyi eşli olarak yarattık buyurdu. İnsanlar bugüne kadar bitkilerde böyle bir özellik olduğunu bilmiyordu. Maddenin zıddının olduğunu, antimaddesinin olduğunu bilmiyordu. İnsanlar atomun çekirdeğindeki eşini bilmiyordu. Fakat Allah Azze ve Celle her şey dedi. Her şey çift olarak yaratıldı. Dolayısıyla küçükten büyüğe her şey ve Allah'ın dediği doğru olarak çıktı. Haza halkullah. İşte bu Allah'ın yaratışı. İşte Allah Azze ve Celle böyle yaratır. Fe eruni maza halakallezine min duni. Gösterin bana. Bunlar Allah'ın yarattıklarım. Mükemmel bir şekilde yarattı ve mükemmel bir nizam kurdum. Şimdi gösterin bakayım bana. Fe eruni, gösterin bana Allah'tan başkalarının yarattıklarını, gösterin bana. Böyle söyle onlara ey Resulüm. De ki onlara, benim Rabbim böyle. Sizinki nasıl? Sizin peşine düştükleriniz neler yaratmıştır? Hele bir gösterin bakayım bana. İdeolojilerinin peşinden gittiğiniz o insanlar neler yaratmıştır? Hele bir gösterin bana. Hiçbir şey yaratmadılar. O halde neden onların peşinden gidiyorsunuz? Allah Azze ve Celle demek istiyor ki, yaratmayanların izinden gidilemez. Yaratma gücü olmayanların izinden gidilemez. Çünkü yaratamayan her şeyi bilmiyor demektir. Her şeyi bilmeyenlerin çizdiği yoldan gidilemez. Yaratamayanların izinden gidilemez. Çünkü onların böyle bir hakkı da yoktur. Madem ki yaratmaya gücü yetmiyor, o halde hiçbir hakkı yoktur. İnsanlara benim peşimden gelin demeye hakkı yoktur. Çünkü kendisi yaratmamıştır. Madem ki yaratmaya gücü yok, o halde ilahlık taslamasın. Madem ki yaratmaya gücü yok, demek ki her şeyi bilmiyor. Madem ki yaratmaya gücü yok, demek ki kainatı bilmiyor, insanı tanımıyor. Madem ki bunları bilmiyor, o halde insana kanun koyma yetkisine sahip olamaz. Çünkü koymuş olduğu kanun ileride ne gibi sonuçlar doğuracak onu bilemez. Çünkü kendisi sonsuz bir ilme sahip değildir. Madem ki yaratamıyor, o halde ilmi kısıtlıdır. Denilebilir ki insanlar da bir takım şeyler yapmıyor mu? İnsanlar da bir takım şeyler yapıyor. O halde Allah Azze ve Celle neden böyle buyuruyor? İnsanların yaptığı şeyler yaratma sayılmayacak mı? Elbette ki yaratma sayılmayacak. Çünkü yaratmak yoktan var etmektir. İnsan ise maddeye çeşitli şekiller vermek suretiyle bir takım icatlarda bulunur. Buna gerçek manada yaratmak denmez. Yaratmada esas olan şey birdenbire ve yoktan var etmektir. Yoktan var edemeyen bir takım maddeler üzerinde bir takım araştırmalar yapmak suretiyle ona şekil vermek, onu yaratmak sayılamaz. Uçağı yapmak sadece demir madenini bulmak, ona şekil vermek, Allah'ın vermiş olduğu demir madenine, Allah'ın vermiş olduğu akılla, Allah'ın vermiş olduğu el ve ayakla şekil vermekten ibaret değil midir? Allah'ın vermiş olduğu ilim ile yapılmıyor mu? Dolayısıyla sonuçta insanların yaptığı şeyler de Allah'a aittir. İnsanın yapmış olduğu şeyi sonuçta yaratan yine Allah olmaktadır. Ama insan ben yarattım der. Ben yaptım der. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden burada bu ayetten sonra Lokman Aleyhisselam'ın kıssasına geçer. Lokman'ın böyle olmadığını, kendisine verilen ilimden dolayı şımarmadığını ve bu ilmin kendisine Allah tarafından verildiğini ifade eder. Demek ki insanların yapmış olduğu şeyler hakikatte Allah'ın fiilleridir. O yüzden Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı ey Resulüm. Yaptığın zaman sen yapmadın, hakikatte yapan Allah'tır. O eli ayağı veren de Allah, o kulağı gözü veren de Allah, o ilmi veren de Allah, o sabrı veren de Allah, o maddeyi yaratan da sana o maddeye şekil verme kabiliyetini veren de Allah. Dolayısıyla senin yaptığın hakikatte yapan O'dur. Sen sadece cüz'i iraden kadar orada müdahil olabiliyorsun. Sadece cüz'i iraden kadar. Ne kadar cüz'i bir iraden var? Bir elmanın, bir armudun oluşumunda çiftçinin katkısı ne kadardır söyler misiniz? Allah'ın verdiği tohumu Allah'ın verdiği elle tutar, Allah'ın verdiği ayakla götürür, Allah'ın verdiği toprağa diker, Allah'ın verdiği suyu verir, Allah'ın verdiği gübreyi verir. Yaptığı bundan başka bir şey midir söyler misiniz? Dolayısıyla Allah'ın verdiği aklı kullanır, Allah'ın verdiği kudreti kullanır. Hiçbir şeyi aslında kendisi yapmamaktadır. Dolayısıyla hakikatte insanın yaptığı şeyler de Allah'a aittir ve Allah'ın fiilidir. O yüzden Kur'an böyle buyurur. De ki onlara gösterin bana. Gösterin bana bu benim Rabbimin yarattıklarım. Hâzâ halkullah. Peki sizin Rab olarak tayin ettiğiniz, peşine düştüğünüz, peşinden gittiğiniz o liderleriniz neler yarattı acaba? Gösterin bana. Sizin hayatınıza yön veren o liderler, prensiplerinizi aldığınız o liderler, acaba onlar neyi yaratmışlar? Gösterin bakayım bana. Allah Azze ve Celle bununla demek ister ki yaratma kudreti olmayanların peşinden gitmeyeceksiniz. Onları ilahlaştırmayacaksınız, onları rableştirmeyeceksiniz. Onlara Allah'ın makamını vermeyeceksiniz. Madem ki sadece Allah'tır yaratıcı o halde, madem ki her şeyi yaratan o ve her şeyin sahibi o halde onun dediği olmalı. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kitabında bu noktaya işaret etmesinin gayesi budur. Allah neden bu bilinen gerçeği tekrar eder? Acaba Arap müşrikleri şunları bizim putlarımız yarattı mı diyordu? Acaba şu dünyayı Lat yarattı, şurayı da Menat yarattı, şurayı da Hubel ve Uzla yarattı mı diyorlardı? Onlar da her şeyin Allah tarafından yaratıldığını kabul ediyorlardı. Kur'an başka bir yerde buyurur. De ki onlara ey Resulüm, gökleri kim yarattı? Allah derler. De ki onlara yeryüzünü kim yarattı? Yine Allah diyecekler. De ki onlara madem öyle neden Allah'a ortak koşuyorsunuz? Madem öyledir her şeyi yaratan O'dur. Bu ayet Mekke müşriklerinin Allah'ı inkar etmediğini açıkça gösteriyor. Hadislerde de zaten bunu anlıyoruz. Ebu Cehil bile vallahi diye yemin ederek konuşuyordu. Onlar madem ki böyle Allah'ı inkar etmiyorlardı, o halde Allah Azze ve Celle burada neden böyle hitap ediyor? Hâzâ halkullah. Bunlar Allah'ın yaratışı. Peki sizin o ilahlaştırdıklarınız neyi yaratmış? Onlar böyle bir şey mi iddia ediyorlardı ki Allah böyle soru soruyor? Onlar böyle bir şey iddia etmiyordu. Peki Allah o zaman bu soruyu neden soruyor? Allah Azze ve Celle demek istiyordu ki madem ki o sizin ilahlaştırdıklarınız, peşine düştükleriniz, madem ki hiçbir şey yaratmamışlar, siz bunu çok iyi biliyorsunuz. hiçbir şey yaratmamışsa o halde neden onların peşine düşüyorsunuz da Allah'ın peygamberinin peşinden gitmiyorsunuz? Onlara bu soru soruluyordu ve onlara aptallıkları ve zalimlikleri onların yüzlerine çarpılıyordu. Aptal mısınız ki böyle yapıyorsunuz? Sizin gibi insanların peşinden gidiyorsunuz da sizi yaratanın size gönderdiği kitaba uymuyorsunuz. Aptal mısınız? Yoksa zalim misiniz? Allah'a böyle bir zulümle zulmediyorsunuz. Allah'ın hakkını alıyor, insanlara veriyorsunuz. Allah'ın yetkisini insanlara tanıyorsunuz. Siz zalim misiniz? Evet, böyle yapan zalimdir. Feruni maza halakallazina min duni. Allah'tan başka o putlaştırılmış olanlar ne yaratmışlar, hele bir göstersinler. Beli zalimuna fi dalalin mubin. O zalimler apaçık bir dalalet içerisindedirler. Demek bunlar zalimdirler. Kur'an onlara zalim diyor. Neden zalim diyor Allah? Lokman Aleyhisselam'ın da biraz sonra diyeceği gibi şirk büyük bir zulümdür diyor o da. Oğluna öğüt verirken şirk büyük bir zulümdür. Dolayısıyla şirk içinde olan müşrik de zalimdir. Zulmeden bir varlık oluyor demek ki. Neden onlara zalim diyor Kur'an? Neden o müşriklere Allah zalim diyor? Allah Azze ve Celle demek istiyor ki bunlar hiçbir şeyi yerli yerine koymuyorlar. Allah'ın hakkını Allah'a vermemek zulüm değil mi? Benim hakkımı bana vermeyip başkasına vermek zulüm olmaz mı? Senin hakkını sana vermesem başkasına versem zulmetmiş olmaz mıyım? Bir hakim haklının hakkını vermese, onun hakkını başkasına verse zalim olmaz mı? İşte Allah'ın hakkını Allah'a vermemek, insanlara vermek zulüm değil midir? En büyük zulüm bu değil midir? Kürtlerin hakkını savunup Allah'ın hakkını savunmayan böyle bir hata içerisinde olmuş olmuyor mu? Kürtlerin hakkını savunan, Türk'ün hakkını savunan, Arap'ın hakkını savunan ya da insanların hakkını savunan, insanlık diyen, insan hakları diyenler, Allah'ın hakkı demeyenler, onlar büyük bir hata işlemiş olmuyor mu bu duruma göre? Varlıkların, mahlukatın hakkını savunup da Allah'ın hakkını savunmamak zulüm değil mi? Bir takım insanlar, bir takım insanların hakkını vermezse ona zulüm diyoruz. Evet, doğrudur, zulümdür. O da bir zulümdür. Türk'ün hakkı verilmezse, Kürt'ün hakkı verilmezse, Arap'ın hakkı verilmezse ya da bir insanın hakkı verilmezse, ister kafir ister Müslüman, insanın hakkı verilmezse bu zulümdür. Peki kainatın sahibinin hakkı verilmezse, Allah'ın hakkı verilmezse bu zulüm değil midir? Kainat Allah'ın değil mi? Yeryüzü Allah'ın değil mi? İçindekileri Allah yaratmadı mı? O halde neden onun dediği olmuyor da insanların dediği oluyor? Bu zulüm değil midir? Bu Allah'ın hakkı değil midir? Allah'ın yetkisi yok mudur? Allah hizmetçi olan bir Allah mıdır? Sadece yaratır, rızık verir, o kadar, öyle mi? Öyle bir Allah'a mı inanmak istiyorlar? Öyle bir Allah, Allah değil. Sadece yaratan ve rızık verene Allah denmez. Allah'ı tüm sıfatlarıyla kabul edersen ona inanmış olursun. İşte onun sıfatlarından biri de budur. Allah ilahtır, uluhiyeti, rububiyeti var. Allah meliktir, hükümdardır, kanunlar koyar. Böyle inanmayan Allah'a inanmamıştır. O yüzden onlara Kur'an zalim diyor. Hem de onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler. Neden apaçık diyor Kur'an burada? Neden mubin ifadesini ilave ediyor? Onlar sapıklık içindedir demiyor da apaçık sapıklık içindedirler diyor. Çünkü hakikaten de apaçık sapıklıktır da ondan. Çünkü kainattaki düzen ve nizam kainatın bir tane yaratıcısı olduğunu gösteriyor. Eğer birden fazla olsaydı o zaman kargaşa olurdu, ilahlar arasında çatışma olurdu. Birden fazla ilahın olmaz, hem mümkün de değil. İki ilah olsaydı ya birbirini yenebilirlerdi ya da yenemezlerdi. Eğer biri diğerini yenerse o zaman yenilen ilah olamaz. Eğer ikisi de birbirini yenemezse o zaman ikisi de ilah sayılamaz. Çünkü ilah yener. İlahın yenemeyeceği, gücünün yetmeyeceği bir şey olamaz. Olursa zaten ona ilah denilemez. Madem öyle, o halde ondan başka ilah yok. O halde bu apaçık bir gerçek iken, kainatta mükemmel bir nizam olduğu görülüyorken ve bunun ancak bir tane ilah olmasıyla mümkün olduğu anlaşılıyorken, başka başka varlıkları ilahlaştıranlar ama ona uluhiyetin bir takım vasıflarını verenler, ama rububiyetin vasıflarını onlara verenler, ama Allah'ın sıfatlarından herhangi birisini, ama melik sıfatını, ama hakim sıfatını, kanun koyucu sıfatını, Allah'ın herhangi bir sıfatını bir varlığa veren Allah'a zulmetmiştir ve apaçık bir sapıklık içerisindedir. Çünkü evet, onun sapıklığı apaçıktır. Çünkü Allah'tan başka bir ilahın olmadığı kainata bakıldığı zaman anlaşılabilecektir. Bu kadar açık bir gerçeği inkar ettiği için apaçık sapıklık içerisindedir. Ve işte Allah Azze ve Celle bunu ifade ettikten sonra Lokman Aleyhisselam'ın sureye adını veren Lokman Aleyhisselam'ın oğluna olan öğütlerine temas ederek bu mevzuya devam eder. وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ اَنِشْكُرْ لِلّٰهِ Andolsun ki biz Lokman'a da hikmeti verdik. Allah'a şükret diye. Ey Lokman, şükret diye, yani şükretsin diye ve şükret diye ona biz hikmeti verdik. Lokman Aleyhisselam peygamber midir değil midir tartışmalı. Ekseri ulemaya göre o peygamber değildi. O evliyadan idi. O bir nebi veya resul değildi. Onun peygamberliğine dair elimizde hiçbir sağlam rivayet mevcut değil. Kur'an burada Lokman Aleyhisselam'dan bahsederken, onun, madem ki ondan bahsediyor, o halde peygamberdir denilemez. Çünkü Kur'an Allah'ın velilerinden de bahsedebilir. İlla da Kur'an bahsediyorsa onun peygamber olduğu iddia edilemez. Bazı rivayetlere göre o Habeşli bir köle idi. Siyahi idi, zenci idi. Marangozluk yapardı. Bir köle idi. Ve Araplar onu bilirlerdi. Hatta onların arasında Lokman'ın sahifesi diye bir takım sahifeler de gezer dururdu. Lokman'ın öğütlerini bilirlerdi. Allah Azze ve Celle Lokman Aleyhisselam onları hatırlatıyor. Nasıl ki bunlar İbrahim'in torunuydular. Mekkeliler İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'in soyundan geliyorlardı. Allah Azze ve Celle nasıl ki onlara İbrahim'i anlatır, İsmail'i anlatır, sizin atalarınız işte böyleydi der, onların izinden gideceğinize müşriklik yapıyorsunuz der. Aynen öyle şimdi burada da Allah Azze ve Celle Mekkeli müşriklere Lokman Aleyhisselam'ı hatırlatır ve Lokman Aleyhisselam sizin gibi değildi der. Hem yalnızca peygamberler değil demek ki bu gerçeği söyleyenler, şirkle mücadele edenler yalnızca peygamber olanlar değilmiş. Peygamber olmayanların da içinden demek ki şirkle mücadele edenler varmış. İşte Allah onlardan da bir misal verir. Demek ki peygamberler değil sadece mücadele adamları. O peygamberlerin izinden gidenler, bu Lokman Aleyhisselam'ın Davut Aleyhisselam'ın zamanına yetişmiş olan birisi olduğu söylenir bazı rivayetlerden. Demek İsrailoğullarının içinden birisiydim. Demek ki Habeşli bir köleydim. Demek Habeş'ten getirilmiş, köleleştirilmiş bir siyahi idi ve Davut Aleyhisselam'ın zamanında yaşamıştı. İsrailoğullarının arasında bulunmuştu. Hatta bazı rivayetlerde İsrailoğullarının başında hakimlik yapmış, kadılık yapmış idi. Her neyse, sonuçta bu hakim olan birisiydi. Peygamber değilse de Allah Azze ve Celle'nin hikmet vermiş olduğu birisiydi. O yüzden burada Kur'an öyle buyurur. Biz Lokman'a hikmeti verdik. Baktığı zaman doğru şekilde bakardı. Hikmet verilmiş olan insanlar, ilimle ameli birleştirmiş olan insanlar, ilimle ameli birleştirmiş ve nasıl bakması gerekiyorsa öyle bakabilecek düzeye gelmiş, kemale ermiş olan insanlar, baktığı zaman ferasetle, basiretle bakabilen insanlar. Ve men yu'te likmete fekat utiye hayran kesira. Kur'an buyurur ki başka bir ayette, her kime hikmet verildiyse ona çok hayır verilmiştir. Kime hikmet verildiyse ona hayırdan büyük bir şey verilmiştir. Hikmetin verilmesi insanın doğruyu görebilecek bir göze ulaşması. Hikmetin verilmesi yaptığı işlerde ferasetli, basiretli davranması. Hani mesela şu işte bir hikmet vardır deriz. Bunun da bir hikmeti vardır deriz ya hani. Hikmetli bir insan deriz ya hani, şu sözde bir hikmet vardır, ileride anlaşılacaktır deriz ya hani. Demek ki hikmette böyle bir özellik var. İlerisini görebilme kabiliyeti aynı zamanda hikmet. İlimle ameli birleştirmek suretiyle kemale ermiş olmak. Geleceğe uygun şekilde davranmak. Alel acele davranmamak. Hikmetli davranmak, ferasetli davranmak, basiretli davranmak, doğru davranmak. Bir adam gelmiş ve Lokman Hekim'e demişti ki, sen dedi benimle filan zamanda çobanlık yapan adam değil misin? Evet dedi Lokman Hekim. Hakim yani. Hikmetli olan Lokman yani. Kur'an ona hikmet verildi dediği için Lokman el-Hakim'dir. Hikmetlidir. Hikmetle hükmedendir. Kur'an'ın da sıfatlarındandır. Kur'an da el-Hakim'dir. Hükmeden bir kitaptır. Hem de hikmetle hükmeden, içindeki hükümler hikmetli olan bir kitaptır. Lokman da işte öyleydi, el-Hakim idi. Hikmetle hükmediyordu. Verdiği hükümlerin bir hikmeti oluyordu. Ne söylüyorsa bir hikmeti olduğu ortaya çıkıyordu. Belki o anda anlaşılmıyordu ama ileride anlaşılıyordu. Adam geldi ve öyle dedi ona. Sen dedi şu makama gelmişsin. Herkes sana hürmet ediyor. Halbuki biz çocuklukta seninle beraber koyun otlatmıyor muyduk? Evet dedi Lokman. Adam dedi ki peki dedi seni bu hale getiren nedir? Sen nasıl bu düzeye geldin? Ben niye senin gibi olamadım da sen bu noktaya geldin? Evet çocuklukta herkes hemen hemen aynıdır ama büyüdükçe insanlar farklı derecelere gelirler. Öyle dedi adam. Sen dedi nasıl bu noktaya geldin? Lokman aleyhisselam demiş ki ona doğru olmakla. Bir, ikincisi de bana gerekmeyen şeyleri terk etmekle. Bana gerekmeyen işlerle uğraşmadım. Ben bana gerekli olan işlerle uğraştım. Allah Resulü'nün de ifade ettiği gibi, İmam Nevevi'nin de 40 hadisini almış olduğu hadiste, önemli bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın Müslümanlığının güzelliği, kendisine gerekmeyen şeyleri terk etmesidir buyurur. Kendisine gerekmeyen şeyleri terk etmeyen güzel Müslüman değildir yani. Kendisine gerekmeyen şeyleri terk edince güzel Müslüman olur. Demek ki insan gereksiz şeylere zaman ayıracak olursa gerekli şeylere zaman ayıramayacaktır. Kalbinde, kafasında boş yer kalmayacaktır, zamanı da kalmayacaktır. İşte Lokman Hekim onu söyledi. Nasıl bu noktaya geldin? İşte böyle. Doğrulukla ve aynı zamanda gereksiz şeyleri terk etmekle, gereksiz şeylerle uğraşmayacak bir kalbe ulaşmak lazım. Gereksiz şeylerden hoşlanmayacak bir kalbe ulaşmak lazım. Kalbimiz gereksiz şeyler reddedecek düzeye gelmeli. Ciddiyet kazanmalı. Ciddiyetsiz şeylerden hoşlanmayacak hale gelmeli. Kendi yanında ciddi bir mesele konuşulduğu zaman hoşlanmalı. Ciddiyetsiz bir mesele konuşulduğu zaman rahatsızlık duymalı. İşte o zaman insan yükselmeye başlar.
kendisini zorlamasına bile gerek kalmaz. İnsan belki bir müddet kendisini zorlayacaktır bu düzeye gelebilmek için. Fakat sonrasında öyle bir olgunlaşacak, öyle bir kemale erecektir ki artık kendisini zorlamaya bile gerek görmeyecek. Nasıl ki mesela bir gencin kendisini böyle şeylerden koruması zordu belki ama yaşlandıkça insan hani önemsiz şeyleri terk etmeye başlar. Her şeyi gözden küçük gelir. Hiçbir şeyi önemli görmemeye öğrenir. Demek ki büyüdükçe, kemale erdikçe böyle bir noktaya gelmek mümkün oluyor. İşte akıllı insan odur ki bu noktaya gençlikte ulaşır. Yoksa ihtiyarladıktan sonra zaten bu noktaya ulaşsa da bir manası yok. Çünkü artık enerjisi kalmamıştır. Gereksiz şeylerin gereksiz olduğunu anlasa da artık gerekli şeyler yapabilecek bir enerjisi kalmamıştır. Onun için artık o yaştan sonra anlamanın ne kıymeti olacak ki? Gençken anlamak marifet. Gençken önemsiz şeyin önemsiz olduğunu anlarsam, önemli şeylerin de önemli olduğunu anlarsa ona göre hayatını şekillendirebilir. Çünkü hala gücü kudreti vardır. Onun için bazı gerçekleri geç anlamamak lazımdır. İşte Hazreti Lokman öyle diyordu. Doğru oldum. Hani nasıl ki İsa Aleyhisselam'ın da bazı sözleri var. Evliyadan bazılarının buna benzer sözleri var. Bazı nebiler, bazı evliya buna benzer şeyler söylemişler. Mesela nasıl bu terbiyeyi kazandın demişler. Nasıl bu terbiyeyi kazandın? Terbiyesizlere bakarak demiş ya hani. Büyüklerden biri. Terbiyesizlere baktım, onların yaptığının terbiyesizlik olduğunu gördüm. Yanlış olduğunu anladım ve ben onu terk ettim ve böylelikle bu noktaya geldim. İşte aynen öyle. Lokman Aleyhisselam da öyle diyordu. Boş şeyleri terk etmekle, onları terk edince işte Allah Azze ve Celle bu şekilde hikmet verdi bana. Denilmek isteniliyor ki, boş şeylerle uğraşmak hikmete ulaşmaya engeldir. Demek ki boş şeylerle ne kadar uğraşırsanız o kadar kalbinizde hikmet, ruhunuzda hikmet gelişmeyecektir. Feraset, basiret ve hikmetli davranış ve kemale erme, kamil olma bir türlü gerçekleşmeyecektir. Çünkü insana hikmetin verilmesi ancak kalbinin, kafasının boş şeylerden uzaklaşmasıyla mümkün olabilecektir. Allah Azze ve Celle Hazreti Lokman'a hikmeti verdiğini ifade ettikten sonra der ki enişkur lillah, şükret Allah'a, Allah için şükret diye verdik ona bunu. Yani demek ki Allah'a şükredebilmek için hikmet sahibi olmak lazım. Ve hikmet sahibi olduğu zaman da insanı şükretmesi lazım. Kendinden bilmemesi lazım. Demek ki bazı insanlara ilim verildiği zaman kendinden bilebilir. Demek ki bazı insanlara hikmet verildiği zaman kendinden de biliyor olabilir. İşte o yüzden Kur'an bunun devamında buyurur ki وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ Kim şükrederse kendi lehine, kendi menfaatine olarak şükretmiş olur. Menfaati kendisine dokunur. وَمَنْ كَفَرْ Ama bir kısmı da var ki nimete küfran, küfran nimette bulunur. Nimete karşı nankörlük eder. Allah'ın vermiş olduğu ilme karşı Allah'a şükredeceğine kendinden bilir. Kim de böyle küfrederse, nankörlük ederse fe innallahu ganiyyun hamid. Ve Allah azze ve celle ganidir ve hamiddir. Onun şükretmesine ihtiyacı yoktur. Allah ganidir, zengindir. Onun şükrüne ihtiyacı yoktur. Zaten bütün mahlukat, bütün zerrat Allah'a şükrediyor. Bütün hücreler Allah'a zikrediyor. Bütün galaksiler Allah'a zikrediyor. Hücreden ta galaksilere kadar, hayvandan insana kadar, o kafirin vücudu bile, hücreleri bile Allah'a zikrediyor. Dolayısıyla her kim kendisi de şükrederse kendi lehine,
Kim de şükretmez, nankörlük ederse, bilsin ki Allah ganidir, alemlerden müstanidir. Alemlerin şükrüne Allah'ın ihtiyacı yoktur. Aynı zamanda hamiddir de, kendi kendini de över, insanların övmesine de ihtiyacı yoktur. Hem de insanlar tarafından da övülür, o bir mahmuddur. Hem hamiddir hem mahmuddur. Hamid iki manaya da gelir. Allah Azze ve Celle hem kendi kendini över. Çünkü Allah övülmeye layık olandır. Kendi kendini övmesi de garip değildir. Çünkü kullarına kendisini tanıtmak istemektedir. O manada Allah'ın hamid olması, yani hamid olması, kendi kendini takdir etmesi ve övmesi. Diğer taraftan Allah'ın hamid olması mahmud manasında da olabilir. Fail vezni Arapçada fail de olur, mef'ul de olur. Dolayısıyla mahmud da olabilir Allah'ın. Varlıkları tarafından övülen zat demek. Çünkü Allah'ı öven o kadar mahlukatı vardır ki, eğer mahlukatın içinden birisi Rabbini övmeyecek olsa, nankörlük etse kendisi kaybeder. Bütün mahlukat övüyor onu. Yusabbihu lillahi ma fis semavati vel ard. Göklerde yerde ne varsa Allah'a tesbih ediyorken, sen tesbih etmesen sen kaybedersin. Kafirin bedeni bile, bütün zerratı bile, dala böbreği bile, her en ufak hücresine varana kadar Allah'a tesbih ediyorken kendisi tesbih etmese kendisi kaybeder. O yüzden Allah ganidir ve hamiddir. Bu şekilde Allah Azze ve Celle Lokman Aleyhisselam'a evvela hikmetin verildiğini ifade ediyor bize. Demek ki en başta söylenmesi gereken o. Demek ki en önemli nimet o. Demek ki bir insana hikmet verildiyse ona yeter. Ama hikmet verilmediyse gerisinin ehemmiyeti yoktur. Hikmetli değilsen malın mülkün olsa ne olur? Hikmet verilmediyse sana hiçbir şey verilmemiştir. Hikmetin önemini hikmet sahipleri anlarlar. Hareketlerinde hikmet olur hikmet sahiplerinin. Yaptıklarında hikmet olur. Söylediklerinde hikmet olur. O yüzden Allah'tan hikmeti istemek lazım. Allah Azze ve Celle hepimize hikmetli olmayı nasip eylesin. Ve bu şekilde Allah Azze ve Celle Lokman Aleyhisselam'ın kıssasına başlıyor. Oğluna vereceği öğütlere başlayacak. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna neleri öğüt verdiğini bize ifade edecek. Biz de çocuklarımıza neyi öğütleyelim, bize bir misal verecek. Fakat ben burada bitirmek istiyorum. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi İslam medeniyetini kurmak için gayret gösterenlere yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.